Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında bir soru sordum size. Dedim ki 2020 yılının ilk ayını düşündüğünüz zaman, tamamladığımız Ocak ayını düşündüğünüz zaman aklınıza gelen ilk 3 kelimeyi sayın. Bence dedim deprem birincisi, virüs ikincisi, zam üçüncüsü olacak. Ve biz bugün o zam hikayesini konuşacağız. Çünkü aklınıza gelen diğer iki kelimeden farklı olarak zam tamamen bir tercih. Devleti yönetenlerin elinden çıkan bir şey. Yani elimden düşürdüm, kaydı ya kusura bakmayın denilebilecek bir şey değil. Geçen sene yapıldığı gibi hani sehven yapılan Avrasya Tüneli zammı yerine %56'lık net bir zam geldi. Onun üzerinden konuştuk ve şunu anlatmaya çalıştım. Ya normalde devletin vatandaşlarına bakması lazım ama bu mantıkla vatandaşlar devletine bakıyor. O yayın şu anda Ünsalünlü.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız. İlk yayının sonunda size bir şey anlatmıştım, söyleyeceğim diye. Şuradan aşağıdan 3 noktaya dokunabilir mi Periskop izleyicileri rica etsem? Onlar buradan paylaşsınlar. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapayım. Diğer dostları da çağıralım. Onlar da gelsinler. Kalabalık olalım. Bir izleyicinin mailiyle hani ekşi sözlükte böyle bir şey yazmışlar diye size anlatmıştım. Ya aktrol, en son aktrol de olduk. Önemli bir şey bu. Gerçekten toplumun bütün kesimlerinden muhteşem şeyler yağıyor. Hayır, burada reklam falan yapacak değilim ama şu cümleyi dinlemenizi rica ediyorum hepinizden. Gerçekten önemli. Bir beyefendi, ismini de bulayım. İyiyim ben böyle rumuzuyla yazıyor. Öncelikle 29 Ocak'ta demiş ki Ekrem İmamoğlu ile ilgili eleştirisi ayıp oldu. Herkes eleştirilebilir elbette ama ayıp oldu. Ertesi gün aynı saatte iyiyim ben böyle rumuzu izleyici. Ne yazık ki kibrinin esiri olan bir gazetecidir. Üzmüştür. Üçüncü gün ayın 31'inde günlerdir Ekrem İmamoğlu hakkında çok anlamsız şekilde sistematik kötüleme yapmaktadır. Yok yok takılmıyorum bunu bilin. Bir şey söyleyeceğim bunun sonunda. Ben kendisini muhalif bir gazeteci zannediyordum. Meğer basbayağı aktrol kadrosundan biriymiş. Şimdi bunu niye okudum? Ya burada adını bile yazamayacak durumda olan. Çünkü başka bir beyefendi mesela Şener Songür diye bir adam. Şöyle bir beyefendi kusura bakmasın. Şöyle yazmış. Kendisine neden maddi destek verildiğini anlamadığımız kişi. Gayet hali vakti yerinde biri. Neden Patreon'dan falan birileri para veriyor anlamak güç. Bakın bu hani benim halimi vaktimi durumumu ne kadar biliyor. Benim tanıdığım yok çünkü böyle biri. Ben Şener Songür diye birini tanımıyorum. Eminim o beni tanıyor ki böyle kıçından uydurmamıştır herhalde değil mi? Asla öyle bir şey düşünmeyiz. Bakın burada sosyal mecralarda tam tersine benim takılmamdan kaynaklanan bir şey değil bu. Bu öyle bir algı yaratma çabası ki burada yapılan işi küçümsemek benim hayatımla ilgili söylediğinin hiçbir önemi yok. Zerre kadar ciddiye almam bunu. Önemli değil. Hani bir izleyici dürtmese gerçekten ben burayla uğraşacak vaktim yok benim. Hakikaten yok, yetişemiyorum. Hatta pek çok şeyi atlıyoruz, geç kalıyoruz. Ben kalıyorum daha doğrusu. Gerçekten geç kalıyorum. Askıda bilet hikayesine, kitap hikayesine, kazanan izleyicilere tişört yollamaya. Ya buna gerçekten geç kalıyorum. Zaman yetmiyor. Burası değil. Ama burada bir yandan da algı yaratma çabasının, hani Ekrem İmamoğlu üzerinden yapılıyor ya bu hikaye. Bu yayına neden ihtiyaç olduğunu bilin diye okudum ben size bunu. Yoksa İsteyen istediğini yazabilir. Burası açık bir mecra. İsteyen sallayabilir. Zaten öyle de yapıyorlar. E tamam o zaman sallasınlar. Hiçbir önemi yok. Bizim uğraşacağımız çok daha önemli bir iş var. Biz işimize bakalım. Bunlar hikaye. Bizim uğraşacağımız iş ne? Bizim uğraşacağımız iş şu kardeşim. Enflasyon rakamları açıklandı ve %1.35'lik aylık enflasyonun ötesinde Türkiye'de 9.88'lik bir yıllık enflasyon bu yıl için 2020 için enflasyona gelmiş durumdayız. Bu Merkez Bankası beklentisiyle bilmem neyle karşılaştırdığın zaman eyvallah 1.1'lik bir beklenti vardı. 1.35'lik gerçekleşme yüksek. Ama sorum hala ilk yenilik sorum ortada. Ya kardeşim sen bunu yaşarken yıllık enflasyon %10'un altında olacak diye tahminde bulunmuşken sen bunu söylerken neden Avrasya Tüneli'ne %56'lık zam yaptın? Bana bunu açıkla. Söz veriyorum burada yapılanların hepsini yalayacağım yutacağım ben ya. Benim bunlar. Hepsini. Eyvallah. Çünkü burada hepimiz için önemli olan, bizi bir araya getiren şey ülkenin durumu değil mi? Evet. E o zaman? O zaman soracağımız şey bu. Çok yakın bir arkadaşım, ayı kardeşim bir uyarıda bulundu bana. Yayının arasında. Çok önemli. Gerçekten ben böyle düşünmemiştim. Bununla uğraşacak zaman da. Çünkü enflasyonun mal ve hizmetlere dağılımına baktığımız zaman başka başka seçenekler çıkıyor. Başka başka yorumlara ihtiyaç var ama çok daha önemli bir yorum var. Hiçbirimizin dikkatini çeken bir şey değil, en azından benim. Bakın, enflasyon sepeti oluşuyor ya, bununla ilgili enflasyon sepetini oluşturan ana grupların ağırlıkları var. Ana grupların ağırlıkları. Mesela 2019 yılında gıda ve alkolsüz içecekler %23.29'unu oluştururken bu sepetin şimdi 22.77'ye gelmiş. Ama bakın, burada asıl ağır olan durum şu. Hani hepimizin hayatını en çok etkileyen şey konut. Yani kiramız, satın alma hizmetleri. %15.16'dan 14.34'e düşürülmüş bu. Hepimizin hayatında çok daha önemli bir veri değil mi bu? Burada mesela gıda, hepimizin en çok düşüneceği şey bu. Neden ağırlığını düşürüyorsunuz gıdanın? Asıl hayatımızı etkileyen enflasyon rakamı bu değil mi kardeşim bizim? Yani inşaat sektörünün, çekicin, çivinin, pensenin, karga burnunun hayatımızda daha mı önemli yeri var? Elbette hayır. Ama rakamlara yalan söyletmek böyle bir şey işte. Siz buradan bakıyorsunuz, bir dakika kardeşim ya, ne yapılıyor mesela? Allah Allah, alkolü içeceklerin oranı artırılmış. 4.23'ten 6.06'ya getirilmiş mesela. Niye? Ülkenin tamamı alkolik mi? Amatem'de mi geziyoruz biz hep beraber? Hayır, bunun fiyatını kontrol edebiliyorsun. Devlet yapıyor bunun fiyatını. Yani oradaki artışı kendi belirleyebilir. Diğeri elinin dokunmadığı yerler. Hemen bakıyoruz mesela, burada sağlıkla ilgili rakama bakalım. %2.58'den 2.80'e çıkartılmış sağlık rakamı. Haberleşme, eğitim rakamına bakıyoruz. 2.40'dan 2.58'e çıkartılmış. Ya kardeşim, siz nasıl oynuyorsunuz bu rakamlarla? Sonra oynadıktan sonra çıkıp bana diyorsun ki devletin verdiği rakamlara güven. Eyvallah, devletin verdiği rakamlara güvenelim. Tamam. E sen niye oynuyorsun o rakamlarla? Çok basit, çok temel bir soru bu. Ve hepimizin hayatını etkileyecek asıl soru bu. Kalanı değil. Hiçbir içinizde var mıdır bilmiyorum ama hani bir takım kıçtan uydurma yetenek yarışmalarına çıkanlar dışında çekit çivi yiyen yoktur aranızda zannetmiyorum. Bardak dişleyen falan. Sakın yapmayın böyle bir şeyde ayrıca. Ama hayatımızı en çok etkileyen bütün hizmet gruplarının, mal ve hizmet gruplarının ağırlığını düşürüyorsun, kontrol edebileceklerini yükseltiyorsun. Niye? E çünkü o zaman rakamlar üzerinde rakamların efendisi olarak gezebiliyorsun, değil mi? Yemez. Yemez. Ekonomi böyle bir bilim dalı işte. Hani siz okudun ya ilk yayında, İstanbul Ticaret Odası'nın bir beklentisi var. İstanbul Ticaret Odası yıllık beklentisini tutturdu. Ama orada aylık enflasyon için 0.58 öngörülüyordu. 1.35 oldu. İki katı neredeyse. E nasıl oluyor bu? Yaşadığın artış bu. Şu anda hepimizin şu soruyu sorma şansı var. Hakkı da var ayrıca. Bir dakika ya. Sen yıllık enflasyonu %10'un altında tuttum diye bugün bas bas bağıracaksın. Burası çok ömelli falan diye çıkacaksın ortalığa. Niye köprüye, otoyola, Avrasya Tüneli'ne %56'lık zam yapıyorsun? Anlatsana. Şimdi Sözcü Gazetesi'nde okuyacağım size ikinci bölümde. Yeni hazırlığı yapılan vergi rakamları. Neden? Niye? Çok açık bir soru ya. Kusura bakmayın ama başka türlü sorulmaz. Biz mi köprüden, otoyoldan, tünelden geçiyoruz? Onlar mı bizden geçiyor? Devlete bakmaktan kastım buydu işte benim. İlk yayında anlattığım, devlet bize bakmıyor kardeşim, biz devlete bakıyoruz. Daha doğrusu devleti yönetenlerin abuk ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Diyanete 10,5 katrilyon para veriyoruz mesela burada. Niye? Niye ya? Neyini gördünüz Diyanet'in? Ne işinize yaradı bir anlatsanıza. Niye veriyoruz? Başkent Gaz gibi Ankara'nın gaz şebekesinin başında olan firma nasıl yapıyor 8 milyon dolarlık bir bağış yapıyor. 75 bin dolar aracılık hizmeti, EFT transfer, ot çöp al ya, ihtiyacın olur. Genç adamsın, bulunsun deyip sıkıştırıyor. Kalanı nasıl gidiyor ta Amerika'ya kadar? Bunu sormayalım mı? Sormayalım değil mi? Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerde sormayalım. Bir de zaten önemli olan şey şudur. Sonuçta ekşi sözlükte de hakkımızda bir şey yazılabilir. Vallahi istediğinizi yazın be gül yüzlüm. Güllerin gülü, istediğini yaz, rahat ol. Rahat ol, istediğin kadar salla. Ama bunun bir önemi yok ki. Bak, asıl olan hikaye, bu yayına neden ihtiyaç duyulduğu. Tekrar söylüyorum, 4,5 yıl içinde defalarca söyledim. Artık insanlar anladılar. Eyvallah. Ama bir daha söyleyeyim ben, aklınızın bir yerinde bulunsun. Hani diyorsunuz ya, diyoruz ya, demokrasi iktidar değişimidir. Kardeşim, sandığa gidersin, hiçbir iktidar ila nihaya devam etmez. Sandık değişir ama emin olun, kafanızdaki iktidar hangisiyse. Yani siz ne planlıyorsunuz? Nasıl bir iktidar planlıyorsunuz? Bilmiyorum. Ama o da görev başına geçse, emin olun bu yayınlarına ihtiyaç duyulacak. Çünkü onlar da kendi kutsallarıyla, kendi yardakçılarıyla gelecekler buraya. Birileri yine eleştirilemez olacak. Eleştirilir. Eleştirilir kardeşim. Eleştirilir. Sen bunu söylemekle yükümlüsün. Yurttaş olma bilinci bunu gerektirir. Demokrasi dediğin şey tam da budur işte. Burada yani adam yazmış. Sağ olsun lan ilk yayındaki izleyici, kusura bakmayın, arada gelen maillerle birlikte kaynadı gitti. Yani ismi bulmam bile artık mümkün değil. E o zaman çok teşekkür ediyorum uyarınız için ama bunlar hikaye ya. Gerçekten çok böyle hani Adana'da şey derler böyle insanlar için, boş beleş tipler derler. Vallahi boş beleş tipler. Yani şu yayına ak troll yakıştırması yapıyorsan bilmiyorum be güzel kardeşim, bir daha mı düşünsen acaba? Ya da neyse ya, düşünürsen başın ağrır, boşver. Gazetelere bakalım. İlk yayında size gösterdim. Bir daha göstereceğim. Çünkü bu haber önemli. Bundan 4 gün önce sosyal medyadan yayılan ve bütün gazetelerde bir şekliyle yer alan bir haber vardı. Türkiye'de giyim sanayinin önemli figürlerinden bir tanesi olan, kendi markasıyla üretim yapan ve bilinen, tanınan bir kişi Abdullah Kiyıl demişti ki, ben 50 yıllık sanayiciyim, hayatımda bu kadar kötü bir dönem yaşamadım. Hatırlıyor muyuz? Şimdi bugün Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında şöyle bir haber var. Bir daha gösteriyorum. 100 günde önümüz açıldı. Önümüz mü açıldı? 4 gün önce önümüz kapalıydı. Öldük bittik diyordunuz. Yok yok, açıldı. Şimdi Elif Ergu'ya bir röportaj vermiş. Ya lütfen Allah aşkına bir dinleyin ne olur ya. Ya Hürriyet gibi düşünmeyin bunu. Bunu içsel bir yolculuk olarak düşünün. Tamam. Bir süre önce bundan büyük kriz görmedik diyen perakende sektörünün duayen iş adamlarından Kiyıl'ı ekonomide gördüğü yeni manzarayı Hürriyet'e anlattı. Nasıl gördü? Bir sabah uyandım, aydınlanma geldi. Işık böyle karşıdan vuruyor. Dedim ki Abdullah, dedim kendi kendime, 50 yıllık sanayicisin. 4 gün önce söylediğin sözler hiç sana yakıştı mı? Hemen bunun üzerine düşündüm. Dedim ki dur ya, ben bir gazeteye demeç vereyim. Hangi gazeteye? Elbette ki Hürriyet. O zaman Hürriyet gazetesine bir demeç vermem gerekiyor. Hatta şunları söyleyeyim. Sosyal medyada sıkça paylaşılan o sözlerim 4 ay öncesine ait. Şimdiki farklı. Ney? O 4 ay önceydi. Cımbızlanmış zaten onlar. Öyle değildi onlar. Ben ne kadar iyi olduğumuzu anlatacaktım tam. Daha anlatıyordum. Aradan şey yapmışlar. Şimdiki farklı. 100 günde benim de kimsenin de hayal edemeyeceği şeyler oldu. Evet. Yani son 100 gün değil ama ayranın dökülmesinden bahsediyorsanız doğrudur. Yani son 100 günde de ayranımız döküldü. Kalanını anlatmak istemiyorum. Ama ayranın döküldüğünü herkes gördü Abdullah Bey. Haklısınız. Faiz de enflasyon da indi. Perakende sektöründe ümit doğdu. Önümüz açıldı. Moral ve motivasyon kazandık. Ya ilk yayında da söyledim, bir daha söyleyeyim. Hani şöyle bir laf vardır. Çok gülerim ben. Böyle özellikle sarhoş kafayla çok söylenen bir laftır bu. Sensiz geçen günlerimi ömürden saymıyorum falan denir ya. Herhalde son 100 gün içinde. Çünkü şöyle bir sıkıntı var Abdullah Bey. Şimdi 100 gün deyince o kabaca zaten 4 aya tekabül ediyor. Vallahi bak. Hiçbir şey olmasa da takvim say baştan sona. 4 ay öncenin son 10 gününü kapsıyor. Mecbur. Yapacak bir şey yok. Vallahi yok. Sanırım siz o günleri ömürden saymıyorsunuz. Olabilir. Yani bence mantıklı. Bilmiyorum ne dersiniz siz. Ben mutmain oldum. İçinizde olamayan var mı? Eğer olamıyorsanız suçu kendinizde arayın. Emin olun. Yani mutmain olacağınız çok şey var. Israrla olmuyorsanız kötüsünüz kardeşim. Kötüsünüz. Ben hiçbir şey demiyorum. Hiçbir şey demiyorum. Ne haliniz varsa görün. Terör uzmanı Bural, İdlib'de gözlem noktalarına saldırılmadıkça TSK müdahale etmez ama risk var, provokasyon uyarısı. Bugün Cumhuriyet'in manşeti ve maalesef sabah şehit haberiyle uyandık biz. İdlib'deki bizim gözlem noktalarımıza Suriye rejim güçleri tarafından, ki yanına bir cümle daha eklemek zorundayız, Rusya'nın desteğini alan Suriye rejim güçleri tarafından saldırı düzenlendi. 4 askerimiz şehit oldu. 1 ağır, 9 askerimiz yaralı. Ve Ukrayna'ya seyahate çıkmadan önce Erdoğan dedi ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP genel başkanıdır kendisi biliyorsunuz aynı zamanda. Dedi ki misliyle yanıt verildi ve 40 civarında rejim askeri öldürüldü. Ya kardeşim tamam, bunların hepsi tamam. Yayına başlamadan önce Ömer Çelik'i de dinledim. Diyor ki İdlib'le ilgili Soçi mutabakatının sonuna gelindiğini gösteriyor. E doğru, haklı Ömer Çelik. Da bundan sonra ne olacak? Ne yapacağız yani? Şimdi geçen seneden beri anlattığımız noktaya geldi mi herkes? Amerika Birleşik Devletleri ile papaz oluyorsun nereye kadar? Sopa gösterilinceye kadar. Adam diyor ki tamam ortağız kardeşim sarıl öptüm optiki bay eyvallah benim sende bir ayıp vardı bir yollasana. Tabi estağfurullah hemen buyurun lakırt diye gidiyor. Sonra istediğini yapıyor adam. Ama sen diyorsun ki bu arada topluma da böyle anlatıyorsun kamuoyuna da. Diyorsun ki biz yumurtaların hepsini aynı sepete koymuyoruz. Uluslararası diplomasiye çok dikkat ediyoruz birader. Bak bizim Rusya ile de ilişkilerimiz var. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Bizim askerimizi öldüren, 4 askerimizi şehit eden Suriye rejim güçleri Rusya'nın denetiminde ve kontrolünde resmen. Nasıl olacak bu iş? Devletimizi yönetenler biliyordur ya. Terör uzmanı Erol Bural da bunu anlatmış. Demiş ki İranlı milisler Rusya ve Suriye Türkiye'nin gözlem noktalarına yönelik bir askeri eylemde bulunmadıkça Türk Silahlı Kuvvetleri askeri bir müdahalede bulunmaz. Ancak Türkiye'nin gözlem noktalarına İranlı milisler ve Suriye güçleri tarafından provokatif eylemler olabilir. Ya da sabah bugün sabah yaşadık biz bunu. Cumhuriyet'in manşeti. Bugün sabah yaşandı bu. 4 şehidimiz var. Allah rahmet eylesin 4 şehidimiz var. 4 ailenin ocağına ateş düştü bugün. Bir asker ağır yaralı. Ve soru. Biz Ukrayna ordusuna niye 200 milyon lira veriyoruz? Nedir yani? Ne yapacağız? Ha şöyle bir hinlik mi var? Şimdi bak şöyle mevzu. İyi dinle bak diplomasideki başarıya bak. Rusya ile Ukrayna papaz ya. Biz Ukrayna'yı da destekleyeceğiz. Evet. O zaman nasıl oluyor? Biz Rusya ile yan yana yürüyoruz. O aynı zamanda Suriye'yi destekliyor ya. Biz de Ukraynalılara diyoruz ki biz onlarla beraber yürüyoruz ama seni de destekliyoruz. Ukrayna dediğin ülkenin Rusya karşısında esamesini kim okuyor? Öyle düşünme. Öyle bunu içsel bir yolculuk olarak düşün. 200 milyon lirayla 200 milyon mu? Ayıptır ya. Ayıptır. Sadece Ensar Vakfı'na verilen para 8 milyon dolar. Bunu Osmanlı'ya vurduğun zaman zaten kabaca 48-49 milyon dolar milyon lira ediyor. Koskoca Ukrayna bunun 5 katından daha mı az değerli? Aşk olsun. Ben Ukraynalı olsam bozulurum. Çok ciddi söylüyorum. Bozulurum. Derim ki atınızı alınız. Tımarı nerede yapıyorduk tam olarak? Vallahi ben derim yani. Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike Sayıştay'dan roket sana gizliliğe uy. Hazal Ocağan haberi bu haber çok konuşulmalı bugün. Sayıştay Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi 2018 denetim raporu Roketsan'la ortak yapılan 10x10 silah sistemleri platformu prototipi geliştirme projesi işi sürecinde güvenliğin dikkate alınmadığını ortaya çıkardı. CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz Sayıştay daha nasıl uyarsın? Kritik projelerin kozmik bilgileri etrafa saçılıyor diyor. Deşifre edilen gizli bilgiler nedeniyle milli projeler iptal ediliyor. Ulusal güvenlik tehdit altına giriyor. Konuşulur mu? Zannetmem. Yine Sayıştay haberi kötü yönetilen Atatürk Orman Çiftliği'nde tarım yapılmadı ve fidan dikilmediğini saptandı. Şaşırdık mı? Ya oralar bize arsa olarak lazım. Arsa tarım arazisi değil onlar içimize yaramaz. Satılmıyor ki onlar. Arsa yapıyorsun parselasyonu tamamlıyorsun hop yardır. Elini öpene satarsın. Ekonomide işler iyi gitmiyor, uzatmaları oynuyorlar. Profesör Doktor Öner Günçavdı, 17 yıldır izlenen ekonomik ve siyasi politikaların sonuna gelindiğini belirtip, hakem maçı uzatıyor ama uzatmalar tolerans sınırının çok ötesine geçti. İnsanlar tedirgin bir bekleyiş içinde. Yanılıyor mu? Bak 2 yıldır burada sürekli uyarıda bulunan bir insan olarak söylüyorum. Ve bütün cümleler şöyle kapandı. Hepsi aynı bitti. Bak kardeşim biz bu krizin altından kalkarız, daha ağırını yaptık. Daha ağırını becerdik, yaparız. Yaparız ve hepimiz hani diyorsun ya aynı geminin içindeyiz. Aha aynı gemi bu. Ama sen hala ısrarla bunu görmezden geliyorsun. Yalakalarına röportaj yaptırıp abuk sabuk şeyler yazdırıyorsun. Çok iyi ya çok iyi. Ya ben öyle bir şey söyledim. Nasıl kötüyüm arkadaşlarla sabaha kadar gezdik. O mekan senin bu mekan. Kafa 1,5 milyon. Mikrofon uzattılar. Onun üstüne dedim. Bu ne lan dedim. Ben dedim bu kadar dedim. Yıllık dedim şeyim dedim. Yani ben dedim önümüzü göremiyoruz dedim. Nasıl darmadağınım. Sonra Allah'tan işte toparlamak için bir röportaj daha verdik. Hop comolokko. Her şey bitti. Çok rahatız artık. Mutluyuz. Mutmain oldunuz mu? Hala olamadıysanız bence bir kontrol ettirmekte fayda var. Çünkü bu kadar sürede mutmain olunurdu. Çin dışında ilk ölüm Filipinler'de, koronavirüs konusunda ilk ölüm Filipinler'de gerçekleşti biliyorsunuz. Bu haber bütün dünya ajansları tarafından birinci haber olarak geçti. Çin'deki can kaybının 300'ü geçtiği açıklanıyor. Bütün dünyada enfekte olan insan sayısı artık 10 binlerle ifade ediliyor. Nereye gidecek? Vallahi bilmiyoruz yani. Bir takım ülkeler diyorlar ki çalışmaları yaptık, biz virüsü durdurabiliyoruz. Eyvallah. Virüsü durdurabiliyoruz. Ama bakın bugün bir haber daha eklendi. Deniyor ki Çin'de eş zamanlı olarak kuş gribine de rastlandı. Ya kardeşim, milyarlık bir ülkeden bahsediyoruz. Milyarlık. Hani adam bir kentte salgın oldu dediğin zaman 50 milyon insandan bahsediyorsun ya. 50 milyon. Kaç ülkenin nüfusu? Neyse boş verin bunları. Ben size sabah okuyayım ya. Pırlanta gibi gazete bak. Mahalle baskısının yeni adı siber zorbalık. Cemil Meriç'in sosyolog kızı Ümit Meriç. Mahalle artık ülke geneline dönüştü. Nefret söylemi ise kutuplaşmaya. Sayın Ümit Meriç, sizden de rica ediyorum. Hani başınızla bağlamışsınız. Kendi tercihinizdir. Nasıl isterseniz öyle yaşarsınız da. Hani inancınızı, itikadınızı belli göstermeye çalışıyorsunuz. Ben böyle yaşıyorum diye. Haklısınız. Eyvallah. Hep birlikte... Muhterem cemaat, sizden de rica edeyim, toplu olarak kutuplaştırmaya yol açan herkesin toplu olarak Allah bin türlü belasını versin diyelim mi? Herkesin ama. Bak, herkesin. Der miyiz? Vallahi ben derim. Ben derim. Bu arada size yanlış tarih veriyormuşum, ortaya çıktı. 1 Şubat tarihinde yazmış Abdülkadir Selvi o efsane yazıyı. Ben hep ocağın sonu diye hatırlıyordum. 1 Şubat'mış tarihi. Hani kutuplaştığım artık kutuplaşmaya yol açmayacak. Erdoğan kutuplaştırma politikasından vazgeçiyor. Hanımefendinin söylediğine bakar mısınız? Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilgili kötü cümleler kuruyor bence. Doğru değil. Türkiye'nin desteğine çok ihtiyacımız var. Filistin baş müzakerecisi Doktor Saeb Erekat Sabah gazetesine konuşmuş ve demiş ki dünya çapında bir güç olan Türkiye'nin Filistin davasına ve Filistinlilere desteği çok önemli. Eyvallah. Filistin'in Türkiye'nin politikalarına desteği önemli mi? Önemli. Mesela bu gündeme geldiği zaman sürekli eş zamanlı olarak bir şey ortaya çıkıyor. Deniyor ki bir dakika ya, Filistin-Azerbaycan politikasında Türkiye'ye zerre kadar destek atmadı. Doğru mu? Doğru. Ukrayna'ya 10 milyar dolarlık ziyaret. Efendim? Başkan Erdoğan, başkan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ticareti ele alacak. İki ülke ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması için iş adamlarına çağrı yapılacak. Çıkarın. Herhalde öyle bir çağrı, ne bileyim. 10 milyar dolara çıkarılacak. Çıkar. Koronavirüs için Dünya Sağlık Örgütü'nden övgü aldık. Sağlık Bakanı Koca açıklamış bunu. Demiş ki Dünya Sağlık Örgütü aldığımız tedbirleri ve kapasitesini takdir etti. Haydi inşallah. Haydi inşallah. Çirkinliğe göz yumma. Bu çirkin sözler insanlığa yakışmaz. Şebnem Bursalı. Tepki vermiyorsa onay veriyordur. Hilal Kaplan. Hilal Hanım. Ben sizi zaten bilirsiniz, çok beğenirim. Gazeteciliğinizin hastasıyım. Özellikle şu yazdığınız yazı var ya, benim için gerçekten bir başucu eseri. Hani o neden mesela Kazım Karabekir'le Fevzi Paşa ile ilgili şey yok da, savaş yok da İsmet İnönü ile ilgili. İsmet İnönü'nün adı İnönü Muharebelerine veriliyor yazmıştınız ya. Gerçekten çok etkilenmiştim ben o gün. Hala başucumda tutuyorum. Zaman zaman okuyorum, diyorum ki Allah'ım çok şükür ya. Böyle bir kafa vermemişsin bana. Tanıdıklarım arasında da yok diye. O ayrı. Ama burada söylediğiniz laf çok önemli. Tepki vermiyorsa onay veriyordur. Bakın. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Hakikaten bu camiada namusuna rahatlıkla güvendiğim arkadaşlarımdan bir tanesi. Sedat Bozkurt. Fox TV'nin eski Ankara temsilcisi. Gerek yokmuş kendisine. Fox TV ihtiyaç dışı gördü kendisini ve attı görevden. Sedat çok önemli bir şey yazdı. Ben de sosyal medya üzerinden paylaştım. Dedi ki, bakın burada uzatmaya hiç gerek yok. Sivas'ta Madımak Oteli yakılırken, eline bir bardak olsun su alıp oraya koşmamış herkes bu suçun içindedir. Doğru mu? Katılmayan var mı içimizde? Efendim? Ben yerden göğe kadar katılıyorum. Ve işe bakın ki Hilal Kaplan hanımefendi de katılıyor buna. Diyor ki tepki vermiyorsa onay veriyordur. yerden göğe kadar katılıyorum size Hilal Hanım. Hilal Hanım. Yani sizi boş yere takdir etmiyormuşum ya. Çok mutlu oldum. Gerçi siz bunu İstanbul'da İSMEK'te başörtülü çalışanları aşağılayan Yeşim Meltem Şişli ile ilgili söylemişsiniz ki orada da eğer böyle bir cümle kullanıldıysa bir insanı kılığından kıyafetinden dolayı aşağılayan kimsenin kim olduğuna bakmadan ben yanınızdayım. Ama siz birilerinin dedesi denilerek ortaya çıkartılan katille ilgili de aynı şeyi söyleyebilecek misiniz? Bak ben söylüyorum. Ben söylüyorum. Ama siz eğer bu cümleyi orada kurmayacaksanız yalancısınız siz ya. Sıfır numara düpedüz yalancısınız o zaman. Ne diyor? Tepki vermiyorsa onay veriyor. Tepki verdiniz mi? Ya o zaman onaylıyorsunuz siz. Bu kadar net. Onaylıyorsunuz. Mesela daha geçen hafta Yıldız Teknik Üniversitesi'nden profesör diye ortada gezen bir dangalak sapık çıkıp kız çocuklarının küçük yaşta evlendirilmesinin önü kapatıldığı için deprem yaşadığımızı söyledi. Tepki verdiniz mi? O zaman onay veriyorsunuz. Valla onay veriyorsunuz o zaman, söyleyecek bir şey yok. Siz onaylıyorsunuz demek ki. Sübyancılığı onaylıyor musunuz, pedofiliyi? Bilmiyorum yani, bu cümleyi yazarken insan biraz dikkat eder. Bunlar büyük sözler çünkü. Hayatınızın her alanına taşıyabilecekseniz ben sizinle beraberim. Amenna. Yerden göğe kadar yanınızdayım. Ama taşıyamayacaksanız hikaye anlatmasanız mı acaba insanlara ya? Sabah gazetesi çok şahane gazete ama. Vallahi çok şahane gazete. Ben her okuduğumda ayrı faydalanıyorum. Her gün yeni bir yönünü buluyorum hayatımı etkileyen, beni daha böyle güzelliklere doğru yönelten, Alplerde koşan Haydi gibi hissetmeme neden olan çok güzel şeyler görüyorum. Muhteşem bir gazete. Sözcü'nün manşeti: Başkent Gaz'dan belediyeye özel yasa çıkardılar. Kızılay üstünden Ensar'a bağış yapan şirketle ilgili en son skandaldan bahsediyor Saygı Öztürk. Özelleştirilen doğalgaz şirketlerinde belediyelere %20'lik pay veriliyordu. Başkent Gaz için özel yasayla bu pay kaldırıldı. Ankara Belediyesi dava açtı. Niye? Onların paraya ihtiyacı var. Yurt yaptıracaklar ya. Hem de Kızılay üstünden. Hilal Hanım buna acaba destek verir mi ya? Onaylar mı bunu? Onaylamıyorsa yanında o, kötü ama. Vallahi onaylamıyorsa çok kötü bir şey o. Yanında demektir ki ya, bütün dolandırıcıları aklıyorsunuz demektir aynı zamanda. Böyle büyük cümleleri kurmasanız mı acaba? Ya da kuruyorsanız hayatınızı ona göre mi yönlendirseniz ki? İhtimal işte ya. İhtimal. İnsan neler yaşıyor ya, neler görüyor. Bunlar daha ne ki? Dur daha dur. Devam edelim Sözcü'ye. 2 trilyon 150 milyar dolar vergi nereye harcandı? Sadece deprem vergileri nereye harcandı demek yetmez. Nedim Türkmen'in yazısı. Son 17 yılda başlıktaki rakam kadar vergi toplandı. Bu devasa paranın harcama kalemlerine bakıldığında halka pek bir şey kalmadı ortada. Halka kalan ne biliyor musunuz? Şöyle düşünün. Elma şekerini bilir misiniz? He? Elma şekeri sever misiniz? Ben çok sevmem. Ağzına burnuna yapışır. Çocukken de sevmezdim. Ama görüntüsü falan çok güzeldir. Elma şekerinin sapı. O tamamen altta. Sap her zaman sizde. Bakın elinize, elma şekerinin sapı daima sizde. İnanmadınız mı? Bak Erdoğan Sözer ne yazmış güzel arkadaşım? Dinle. Halk vergiler altında eziliyor ama emlak, su ve çöpe büyük zam yolda. İktidarın hazırladığı yerel yönetimler düzenleme taslağı yeni vergi ve zamlar getiriyor. Emlak vergisine sokağa, mahalleye göre büyük zam yapılacak. Bitmedi. Çöp vergisine %41 ile %213 zam gelecek. Dolayısıyla su faturaları kabaracak. Konut sigortası yaptırandan %10 para tahsil edilecek. Gördün mü elma şekerinin sapını? Biz şekere denk gelemedik. Hani sapa bulaştıysa bir miktar yalayarak tadını alabiliriz zorlarsak, ama yok ya, öyle olmaz. Torpili bulan sınava bile girmeden memur oluyor. Milyonlarca genç iş ararken, KPSS'de ter dökerken, Sayıştay belediyelerin özel kalem müdürlüklerinin nasıl sınavsız atama mekanizmasına döndüğünü ortaya koydu. İşte örnekler. Samsun Belediyesi'nde özel kaleme atanan 9 kişi 2 ayını bile doldurmadan memur sıfatıyla başka kadrolara atandı. 14 günde sınavsız tekniker kadrosuna atanan bile var. Nasıl oluyor bu? Şimdi normalde onları o göreve atamak için KPSS'ye ihtiyacın var ya. Özel kaleme atadığın zaman yok. Çünkü onları sen seçiyorsun yönetici olarak. Oraya alıyorsun, oradan kurum içi kaydırma. Kime doğru kaydırma? Vallahi kaydırmanın sonu hep bize çıkıyor. Ama televizyona çıkan bir takım tiplere bakarsınız, kaymayı kaydırmayı en iyi onlar biliyorlar. Normal. Diyarbakır'da özel kaleme alınan personel ise 7 günde zabıta müdürü yapıldı. Antalya Serik'te de 6 kişi memur kadrolarına atandı. Güzel değil mi? Hilal Hanım acaba bunu onaylar mı? Zor ya, sıkıntılı. Evet evet, bence sıkıntılı. Bugün Hürriyet Gazetesi'nde bir de röportaj var. Ya bir röportaj daha var. Dur ya, ondan mahrum bırakmayayım sizi ya. Görün gül yüzünü ya. Horolop şorolop demesine şaşırmadık. Kimdir beyefendi? Tanıyan var mı? Şu beyefendi. Geliyoruz. Aha. Kim bu? Tanıdık mı? Yeliz Bey. Onunla ilgili. Çok acayip bir röportaj. Nasıl milletvekili olduğunu da çok rahat anlıyorsunuz. Çünkü diyor ki eşimle beni Emine abla tanıştırdı. Hangi Emine? Emine Beder. Aşk olsun. Yemek programı sırasında. Siz kimi düşündünüz? Çok ayıp. Çok ya, kötü niyetlisiniz. Valla. Emine S. Beder. S'yi bilmiyorum anlamı açılımını ama Emine Hanım Emine abla tanıştırdı diyor. Bilmiyorum, başka bir şey anlatmaya gerek var mı? Yok. Tamam, tanık sizin. Bir gün yıkımı beklerken manşetiyle çıkmış bugün. Kocaeli'de 500 hasarlı bina 21 yıldır yıkılamadı. Üst başlığı atılmış. Marmara depreminin merkezi Kocaeli'den akıl almaz bir fotoğraf. Hasar gören 500 binanın yıkımı gerçekleştirilmedi. Binalar hala kullanılıyor. Sonra ne olacak? İşte onun için yapıyor. 10,5 katrilyon lirayı yutan adam. Bunun için çıkıp söylüyor. Deprem kıyamete hazırlıktır. Hadi oradan be. Hadi oradan. Üfürükçü. Kıyamete hazırlıkmış. Allah Allah. E o zaman tam kabullenelim biz depremi, değil mi? İstediğin bu. Deprem oldu. Ya ölümler de var ama güzel öldüler be. He? Vallahi güzel öldüler. Baktım şöyle bir düşündüm. Çok güzel ölmüşler. Bunu diyelim istiyorsun değil mi? Yok öyle ya ama. Yok öyle ya ama. O deprem vergileri nereye gitti kardeşim? Hani konutlar güçlendirilecekti, okullar, hastaneler, kamu binaları yani. Nasıl olacaktı? Oyum senin, döviz benim. BDDK 2019 finans haritasının açıkladığı İktidar Partisi'ne en çok oy veren iller dövizden kaçın çağrısına kulak tıkadı. Ozan Gündoğdu'nun biri. Bugün o aynı zamanda sosyal medyada da paylaşımda bulunmuş. Onu da ben de insanların daha fazla kişinin görmesi gerektiğini düşünüyorum. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu FinTürk verilerini yayınladı. İktidar Partisi'nin dövizden kaçın çağrısına yurttaş destek vermedi. 2019'da döviz hesapları %31 oranında artarak 1 trilyon 82 milyar lira değerine ulaştı. Hatırlıyor musunuz, bunu bu kardeşiniz de anlatmıştı size. Yerleşikler niye döviz tutuyor kardeşim, niye? Bunu sormuştum, hatırlıyor musunuz? İşte bunu sorunca aktrol oluyorsun. Birikimini döviz olarak en çok tutanlar da İç Anadolu illeri oldu. İşte tesadüf. Hepsi İnönü'cüdür onların. Kesin. Dövize en çok ilgi gösteren ilk 4 il Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir. Allah Allah. Sorsam milliyetçilikte mangalda kül bırakmaz hiçbiri. Bir daha okuyalım mı? Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir. Atmaya geldi mi? Püfür püfür maşallah. Para nerede? Dövizle. Attık onu. Oy oy olarak tutuyoruz. Niye? Yani işte. Ya bir kim daha kolay? Şimdi şöyle düşün. 1'e 6. Yani 1 milyon liralık banknot tutacağına, ki bizde en büyüğü 200'lük biliyorsun. Çok yer kaplıyor. Çok yer kaplıyor. Yani büyük para kardeşim. 200 lira. Ya bir destede en fazla ulaşabileceğin rakam 20 bin lira. 5 destesi 100 bin lira. 50 destesi 1 milyon lira. 50 deste tomar. Halbuki bunu basit şekilde dolara döndürüyorsun. 5'te 1'e düşüyor. Budur. Budur işte. Oy oya dönüştür. 6'da 1'ine düşüyor. Şahane. Onun için yani bizimki yer amaçlı, lojistik amaçlı, öyle düşün. İçsel bir yolculuk olarak düşün bunu. Attığın zaman mangalda kül bırakmıyor hiçbiri. Bir daha okuyalım mı? Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Hani size daha önce 4 sene önce ilk yayına başladığımızda, hatta 4,5 yıl önce bir incelemeden bahsetmiştim. Bununla ilgili ben de NTV'de muhabirken özellikle Fransa'da, Belçika'da ve Hollanda'da bununla ilgili haber yaptım demiştim. Hatırlıyor musunuz? Yurt dışında yaşayan ve Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara gelmesinde büyük pay sahibi olan kişilerin %90'a yakını kendi bulundukları ülkelerde, yaşadıkları ülkelerde, Fransa'da, Belçika'da, Hollanda'da, Almanya'da ya sosyal demokratları, ya Hristiyan demokratları, ya sosyalist partileri destekliyorlar. Niye? Onların göçmen politikası var. Benim hakkım bir tek onlar savunuyor. Ama oradan Türkiye'ye oy atmaya geldiği zaman AKP'ye veriyorsun oyunu. Alakası yok aynı politikalarla. Nasıl oluyor bu? HSK sorumlu ararken 57 kadın daha öldürüldü. Evrensel'in bugünkü manşeti. 23 kez suç duyurusunda bulunmasına rağmen öldürülen Ayşe Tuğba Aslan soruşturması 65 gündür sonuçlanmadı. Bu süreçte 57 kadın daha öldü. 57 kadın daha öldürüldü. Fıtrat. Fıtrat. Fıtrat. Kızılay'ın tüm bağışları araştırılsın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mecliste araştırma komisyonu talebi var. Olur mu? Yılın fıkrası olur en fazla. En fazla yılın fıkrası olur bu. Daha ötesi olmaz. Yeni Şafak. En kolay CHP'ye sızarım. Ne diyorsun? FETÖ'nün CHP'ye sızdırdığı eski Konya Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Fatih Tamer'in 8 yıl 9 aylık hapis cezası onandı. Tamer kimliğini gizleyerek siyasi partilere girmesi talimatı aldığında CHP'ye daha hızlı uyum sağlarım diyerek CHP'yi tercih etmiş ve kısa sürede basamakları tırmanmış. Bütün pislik bunlardan kaynaklanıyor. Ciddi söylüyorum. Bence toplum bir takım belgelere gerekli önemi ve değeri vermediği için yaşıyoruz biz bunu. Evet. Kesinlikle. Vallahi bak. Hatırlıyor musunuz? Mecliste Fethullah Gülen terör örgütüyle ilişkileri araştırılmak üzere bir komisyon kurulmuştu. Komisyonun başkanlığına getirilen insan da bizim televizyon ekranlarında Fethullah Gülen'e övgüler dizmesi dışında hiçbir şekilde tanımadığımız Reşat Petek adında biriydi. Hatırlıyor musunuz? Ve o bir gün elinde bir belgeyle çıkmıştı. İsmet İnönü'nün Fethullah Gülen terör örgütüne bağış makbuzuyla. Hani kafası zerre kadar çalışabilen, temel ihtiyaçlarını giderebilen herkes demişti ki çüş. Çüş ulan insan bir bakar be. Bir bakar. Beyefendi de zaten daha sonradan baktı ve yalan olduğunu o da kabul etti. Ama bakın bunlar gösteriyor ki bunlar çok eski plan. Her şey İsmet Paşa'dan kaynaklanıyor. Kesinlikle. Bu yolu açmış. İnsanlar da gidiyor işte. Devam. Ya bu arada İbrahim Karagül is the new Ergün Diler. Çok yakında Boğazları ve Marmara'yı çok uluslu tartışmaya açacaklar. Dikkat başlıklı bir yazı yazmış bugün. Tarz aynı, tavır aynı, Allah sonunu benzetmesin. Saç da tutuyor bu arada. Saç da tutuyor. Omuzda küt. Öyle tercih ediyor. Bende yok, o yüzden kıskanıyorum. Açık söylüyorum ben ya. Kıskanıyorum kardeşim. Hepsi gür saçlı. Çok da güzel insanlar. Belediye aracıyla Çeşme tatili. Sayıştay Ataşehir Belediyesi'ne ait hizmet araçlarının görevlendirme yasası olmadığı halde Çeşme, Alaçatı, Abant gibi turistik merkezlere gittiğini tespit etti. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Bak bu ülkenin yoksulunun, işsizinin, yetiminin, hepimizin verdiği paranın, verginin kör kuruşunu boğazına bu şekilde dizene haram zehir zıkkım olsun. Da bunu yapan sadece Çeşme, Alaçatı, Abant'ta gezmiyor ki. İstanbul'da vakıflara dağıtılıyor mesela. Hı? Okçuluk Vakfı, Borazancılık Vakfı mesela onlara. Onlara da ne diyordu Hilal Hanım? Hep beraber, hep beraber tavır koymuyorsan onaylıyorsun demektir. Tavır koyarlar mı? Zannetmiyorum. Geçelim o zaman. Öğrenciler okula rahatlıkla gitsin. Sağlık Bakanı'nın açıklaması. Koronavirüse Türkiye'de rastlanmadı. Okullar açılıyor. Aileler tedirgin olmasın. Tedbirlerimizi aldık dedi. İnşallah hepimiz için lazım. Hepimiz için. Devam edelim. Devam edelim. Ha bugün ya size unuttum. Bugün Ahmet Hakan düşünmüş hafta sonu. Demiş ki ulan şimdi kabineden birilerini güzellemek lazım. Evet, birinci sayfadan Yeliz röportajı yaptırdık. Tamam. Abdullah Kiyılı da özür de diledi. Yanlış anlaşıldım ya. Çok mutluyuz aslında. Mutluluktan ağlamak üzereyim. Onu da yaptık. Ama etmez ki. Şimdi uçakla bir yere gitmek için benim oraya binebilmem için bir şey daha yapmam lazım. Ne yapsam? Kimi övsem? Övmelere doyamasam? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum gelmiş aklına. Demiş ki Murat Kurum'a Elazığ'da depremden beri oradan hiç ayrılmadığı için halk Kara Murat diyor. Ne diyor? Kara Murat. Kara Murat mı? Acaba kara olanla özdeşleştirmeye çalışıyor olmayasın? Tesadüfe bak, yazının içinde o hatırlatma da var. Ecevit ederlerdi kara olan diye diyor. Ona da Kara Murat diyorlarmış. Camoka nerede? Camoka kim kardeşim, soruyorum. Kara Murat, Battal Gazi tamamı buradaysa Camoka nerede Camoka? Ha? Tarkan kim? Bilelim bunları ya. Halkımız öğrensin. Çoluk çocuk, yeni yetişenler bilsin bunu. Yazıyorsun yazıyı eksik bırakıyorsun. Kara Murat diyorlarmıştı. Diyorlarmıştı hatta. Doğrudur bence. Ahmet Hakan yazarsa ben inanırım. Mutmain olurum. Bak mutmain. Ben oldum. Kaçıncı oluşum ya. Güzel bir şey aslında. Çok sık mutmain olabiliyorum. Emekliye beşli destek. Hoş geldiniz. Yeni emekliler emekli olacaklar. Gönülden emekli olanlar, emeklilikte taşa takılanlar, size geçmiş olsun. İntibaktan aile yardımına, ucuz tatilden ücretsiz ulaşım ve sağlığa kadar yeni talepler maz... Talepler mi? Kim talep ediyor bunu? Vehbi Bey? Yeni paket mi hazırladınız? Ya çok rica edeceğim. Çok rica edeceğim. Yapmayın artık. Bu parayı bu emekli nereye koyacak? Hiç düşünmüyorsunuz. Hep para para para para. 37 bin euro aylık emekli maaşı. Ben alıyorum ya. Yazmış ya işte beyefendinin biri. Onun hali vakti yerinde. Neden? Emekli maaşım çok yüksek. 37 bin euro aylık. Ya nasıl harcayayım ben bu parayı kardeşim? Harcayamıyorum. Ya kaldı. Ev halkı tedirgin. Bu kadar para nereden çıkıyor diye. Eşim soruyor, oğlum soruyor. Ya yeter, yeter artık diyorlar. Ama siz yeni talepler, intibaktan aile yardımına, ucuz tatilden ücretsiz ulaşım ve sağlığa kadar. Vay be. Yok, denizaltıya yetmiyor be Erkan. Valla o içimde bir yara, o iki kişilikliğin, o Tosun'un denizaltısı nasıl gitti ya? Kim aldı acaba? İstesek bir tur bindirir mi? Kaptan iletim var benim. Valla bak, bir tur geçsem ya. Virüs can. Bugün doğacak çocuklara isimler. Kız virüs Naz, erkek virüs Can. Meksika'da tatil yapan sosyetik ikon Can. Sosyetik ikon Can. Eda Taşpınar kural bozmadı. Neymiş kural? Salyangoz, karınca ve yılanın ardından çekirgenin de tadına baktı. Marjinallikle sınır tanımadı. Biz de yanındaydık diyor yerken. Çekirge yedi, hiç olmazsa dedik. Yılanı yeme dedik. Dinlemedi. Marjinallikle sınır tanımıyor kadın ya. Kim? Virüs Can. Bu gazete işte ya. Valla 1 liraya satılıyor. Bununla para verip alan var. Niye alıyor? Bir fikrim yok. Vardır onun bir açıklaması. Profesör Doktor Osman Er kış hastalıklarını takvim için yazdı. Kış hastalıklarından bir tanesi nedir? Göbek. Valla bak, göbek bir hastalık. Diyabet göbekte başlar. Bugünkü yazımızın başlığı. Diyabet göbekte başlar. O yüzden insülin iğnesini göbeğe yaparız. Sakın ha, aman ha. Vallahi ciddiye alır biri. Şeker hastalığı tüm dünyada salgın gibi yayılıyor. Hayatı tehdit ediyor. Paketli gıdalar ve fazla kiloysa hastalık riskini daha da arttırıyor. O zaman diyabet göbekte başlar. İlgisi ne? İşte paketli gıda, trans yağ falan ya. He. İşte göbek olursa diyabet. Bu kadar basit diyorsun yani. Kiloluysan diyabet. Öyle mi? Evet. Bak bir daha oldum ben unutmayın. Pırasa ile kemikler sağlam. Nasıl? Açıklaması yok. Pırasa ile kemikler sağlam. O kadar. Uzatmayın bunu. Pırasa yiyorsan kemiğin sağlam. Seksli meksli sorulara gelelim şimdi. Var öyle seksli sorularımız da var. Profesör Doktor Nafiz Karagözoğlu, ailemizin doktoru. Sorumuz şu. Çok önemli bir soru. Sabah ben bu soru üzerine düşündüm. Soruyu anlamadığım için yanıtı üzerinde çok yoğunlaşamadım. Belki içinizden yardımcı olabilecekler vardır. Hazır mıyız? 3,5 aylık evliyim. Allah mesut etsin. Çocuğum olmuyor. 3,5 ayda. Bence temelde bir sıkıntı var. Daha çok erken. Eşim de çok kaba. Ne yapayım? 3,5 aylısınız, aylık evlisiniz, çocuğunuz olmuyor, üstüne üstlük eşiniz de çok kaba. Ve ne yapacağınızı soruyorsunuz. Ben sizi iş güvenliği uzmanına bağlayayım Takvim Gazetesi'nin. iş yerinde hakarete maruz kalma. Mesela onu oradan yürüyün bence. Ciddi söylüyorum. Eşiniz kabaysa. Ama 3,5 ay çocuk için erken be. Ablacığım, abicim, bilmiyorum yani ne düşünüyorsun. Sana ne anlattılarsa yalan. Öyle olmuyor. Vallahi bak, insan yavrusunun oluşumu çok uzun sürüyor. 38-39 hafta. Öyle olmaz 3,5 ayda. Hamile kalamadım. Kalırsın. Bekle bakalım bir. Ayrıca bununla ilgili bir sıkıntı yaşıyorsan hekime niye başvurmuyorsun? Başvurduk ya işte. Bu yazdığımız mektup kim? Tapu memuruna mı gidiyor bu? Yok, öyle değil de. Şimdi bununla sen hekime başvurduğun zaman bir takım tahliller yapması gerekiyor sana. Ya sana, eşine. Hani yazan kadınsa eşiniz, o kaba olan var ya. Hani öküz can. Onu götürün mesela. Onda işte sperm hareketliliğine bakacaklar falan. Bakılacak çok şey var ya. Vallahi eğer bunu yazan kadınsa, eşi kabaysa, öküz naz, onu götürün. Mesela onda da doğurganlık testleri yapılacak. Ve bu mektupla olmuyor. Aslında olur. Nasıl? Şimdi sen bu mektubu tuttun ya. Evet. İşi abi, kaldır bakalım mektubu. Allah kahretmesin seni, mektupla mı yolladın? Ama ondan yapamıyoruz biz. CSI Miami mi lan burası? Mektuptan belki bakarsınız diye şey yaptım ben. Mektuba kaldır bakışa, görünüyor. Bir bak bakalım, hareketliliği yeterli mi? Yazıyor ya, yazıyor ya. Bayağı yazıyor, bayağı bildiğin. 3,5 aylık evliyim, hamile kalamıyorum, eşim de çok kaba. Allah da hepinizin belasını versin. Bizle niye paylaşıyor bunu, bir fikrimiz yok. Of. Savcıya bak. Buyurun. Savcıdaki avcı bölümü yalnız kırmızı yazılmış, ayrı. Ucuz araba ve arsa vaadiyle hakim ve savcılardan 12 milyon lira topladı. İstifasını yazıp kaçtı. E tamam, görev dönemi yeterli demek ki. Skandal Bakırköy Adliyesi'nde yaşandı. Savcı Tamer C. çevresinden 12 milyon lira topladı. Kayıplara nasıl bir çevreniz var sizin beyefendi? 12 milyon lira. Ben var ya bak, şu yayına katılanları tek tek geçsem, biz 12 milyon lirayı rüyada birleştiremeyiz. Ciddi söylüyorum. Bizim durumsuzluk rüyaya bile sirayet ediyor. Bizim hayaller bile çok basit. En uzun gidebilen 10 bin lira, 15 bin lira gidebiliyor rüyada. Öyle. HSK'ya da istifasını yolladı. Ucuz arsa ve lüks otomobil hayaliyle para kaptıran meslektaşları ise şoka uğradı. Muhtemelen şöyle yazmıştır istifa mektubunda. Oğlum, bu kadar süt danası varken ben manyak mıyım, adliyelerde ömür çürüteceğim? Bana ne lan? 12 milyon lira topladım. 12 milyon lira. Bunun kaçak göçek, yurt dışına çıkış, otla çöple parayı toplasam, hani 2 milyonunu dağıtsam bunun, 10 milyon lira. Allah bereket versin, 10 milyon liraya yaşarız be. Ne olacak? Hani ben emekli oldum. Hakim emeklisiyim, savcı emeklisiyim. Alıyorum, sallıyorum. 6 bin lira emekli maaşı alıyorum. 6000 çarpı 10, çarptın değil mi? Yılda tabii çarptın. 12 ile çarptın, 72.000'i buldun. Bir yılda 72.000 lira emekli maaşı alacağım diye 10 milyon liradan mı vazgeçeyim? Ya. Size başarılar, muhtemelen öyle yazmıştır istifa mektubunda. Hepinize başarılar. Bu kadar çok süt danasını bir araya getirdiğiniz için ayrıca teşekkür eder. Yaşamınızla başarılar dilerim. Alayınızı öptüm. Not. Öptüğümü zaten fark etmiş olmanız lazım. Niçin dönelim? Çin ayrı yazılmış. Çünkü koronavirüs hızla yayıldı, Çin ablukaya alındı. Türkiye'deki binlerce Çinli turist ise hastalık korkusundan Kapadokya'da kaldı haberi var. Bakın, bu haber ilginç bir haber. Çünkü aynı şeyi bu iş ilk Türkiye'de duyulduğu zaman bir arkadaşım söyledi bana. Ya o taraflarda yaşayanlar, yolu o tarafa doğru olanlar, mesela Ankara'dan Mersin'e, Adana'ya, benim hani çocukluğumdan beri sürekli yolum olduğu için yolu düşenler, aynı şekilde işte Ürgüp'te, Göreme'de, Avanos'ta, Nevşehir'de, oralarda yaşayan insanlar çok sık görürsünüz. Orası çünkü peribacaları bölgesi, bu adamlar için efsane bir yer. Çinliler, Japonlar akın akın gelirler. Bir arkadaşım bana şöyle demişti geçen hafta. Lan bu Çinliler yine gelmiştir. Bu herifler dönmemiştir muhtemelen diye. Bir sürü bizim hastalıksız Çinlilerimiz de oldu o zaman. Tamam da halk öyle düşünmüyor ki. Halk Çinli gördüğü zaman koronavirüs diyor. Direkt. Ben buradayım hacı, yani ben hiç gitmedim ki. Çıkmadan önce gelmiştim Türkiye'ye. Hep buradayım. O da olmaz. Pay canına. Vay canına değil, pay canına. Danla Bilic. Bu kim ya? Danlaya danlaya göl olur. Hoppa. Danla Bilic sosyal medya fenomeni olarak tanındı. Kısa sürede 4 milyon takipçiye ulaştı. Bak. Atatürk'ün generali. Hallederiz. Dün de 4 tane atmışız ki nasıl doluyum biliyor musunuz? Hele Feghouli bir tane Snyder golü attı. Ekstra gazla gelmiş durumdayım şu anda. Yani gelişine sayın generali buradan öyle bir şutlarım ki vallahi yani aklı hayali durur. Eli ayağı boşalır o derece diyorum. Ama siz şey yapın, rahat olun. Danla Bilic, YouTuber. Evet, hatırladım şimdi kendisini. Hakkında bir tartışma da okumuştum. Şimdi düşününce geldi. Önce gelmemişti ama ilk başta. 4 milyon takipçisi varmış, reklam teklifi yağmış. Tamam. Paylaşım başına 100 bin lira mı alıyormuş? Biz de var ya, hay be burada kitap tanıt, bilmem ne yap, tiyatro anlat. Yemin ediyorum hayat değil bu ya. Ya durumsuzluk çok kötü bir şey ya. İnsanın bütün aklını, beynini ele geçiriyor. Vallahi bak istesen de ötesinde bir şey yapamıyorsun. Benim aklıma gelmiyor bu işte. Genç kadın 500 bin liralık bir teklifi geri çevirdiğini açıkladı. Hayranları şaştı kaldı. Vallahi haber böyle diyor. Şaştı kaldı. Biz Danla Bilic hayranıyız. Bugün herkes böyle duracak. Çok şaşırdık. Evet, devam edelim. Göktaşı patlaması. Çorum'da Göktaşı müzede sergilenmeye başladı. Kaya parçasını görmek isteyenler yarıştı. Bizde öyledir ya. O ondan gelmemiştir. Vallahi bak, benim de çok Çorumlu arkadaşım var. Çok fazla. O ondan kaynaklan Göktaşı olması değil. Burada Çorumlu var mı içinizde? Mutlaka vardır. Sakın, sakın aksini iddia etmeyin. Yani Türkiye'de her 4 kişiden biri Çorumlu çünkü. Mümkün değil. O ondan değil. Göktaşı ile alakası yok. Taş var ya taş. Taş. İnşaatın temeli. Bir Çorumlu için kutsal o. Taş var. Hadi kalkın görelim. Ya ben bunun şahidiyim kardeşim. Burada yayında Çorumlu yok mu? Vardır. Hiç saklamayın. Benim arkadaşlarımın tamam çok yakın arkadaşlarım bir de. Ya inşaat gördüğü zaman sıraya geçiyor hepsi. Seyrediyor böyle. Ama adamlar kolay değil yani. Koskocaman medeniyet kurmuşlar Hattuşaş ya. Koskocaman medeniyet. Alışkanlık. Bina gördüğü zaman, inşaat gördüğü zaman kopuyor hepsi. Ondandır o Göktaş'ına gitmemişler. Taş diye gitmişlerdir onlar. He, göbeller. En yakın olan da bir de hakikaten en yakın arkadaşlarından bir tanesi Çorumlu. O da gerçekten yani gördüğü zaman inşaatı dayanamıyor. Kendinden geçiyor. Ben anlattım ya size Ankara'da metro inşaatı sırasında 90'ların başı. Ya metro inşaatının başında birbirine sigara tutan insan gördüm ya. İnşaatı inceliyor böyle kilitlenmiş. Şöyle bakıyor. Yanında da biri var. O da bakıyor. Hepimiz selamünaleyküm birader dedi. O ona aleyküm selam dedi. Sigara çıkarttı tuttu. Belliyken daha inceleyeceğiz biz bu inşaatı. Hiç olmazsa hani bir paylaşımımız olsun diye. Ondandır o Göktaş'ına gitmemişlerdir onunla. Taş. Taş yani. Kargaşa bitti. Ama kargası ayrı yazılmış. Şişli'de yaralı kargaya baktığı için Sabahat Arkan'a kesilen 1294 liralık ceza iptal edildi. Yaşlı kadın sevindi. Ah niye acaba? İyi olmuş o sevindi bölümünü yazdığınız ya. Evet bence mantıklı. Çok güzel gazete. Vallahi. Diyabet göbekte başlar unutmuyoruz. Sorarım bunu bak. Allah. 3,5 aylık evliyim, çocuğum da olmuyor zaten. Eşim de kaba, Allah topunuzun belasını versin yazmış biri. Kadın mı erkek mi bilmiyorum. Yani kaba olan kim? Öküz Naz mı, Öküz Han mı onu bilmiyoruz ama çok mantıklı şeyler paylaşmış. Mektubu tutan arkadaşı da alan ellerini yıkamasını tavsiye ederim. Çünkü mektubu işe kaldırdığın zaman çalışmalarından parçalar da yollamış bence. Yoksa bu kadar net bir hekime başvururken benim neden çocuğum olmuyor diye soramazsın. Yolladım sana bir takım ürünler de var içinde. Artık her şeyi de benden bekleme. Bak. Sanırım yani. Bence öyledir. Kesin öyledir. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bir duyuru. Bir yere gitmeyin. Bu önemli bir duyuru çünkü. Şöyle. Hatırlıyor musunuz? Geçen hafta bu dertleşme yayını sırasında da söylemiştim. İzleyicilerden gelen bir şeydi bu. Ben evet böyle şeyleri kaçırıyorum. Doğru bakmak aklıma gelmiyor. Bir de yetişecek zaman da yok. YouTube şöyle bir olanak tanımış yayıncılara. üçlü seçenekler belirliyorsun ve diyorsun ki yayınlarımı izlemek isteyenler isterlerse buradan destek olabilirler. Nedir o? Seçenekler şu: aylık ücretli üyelik 5 lira, 15 lira, 60 lira. Ben şöyle düşündüm, 5 liralık bölümü aylık bu, ayda 5 lira yani. Ayda 15 lira, ayda 60 lira. 60 liralık bölüm şundan kaynaklanıyor. Günlük gazete parasından 2 liradan hesaplarsan diye. Ama şunu unutmayın, ne olur o katıl butonunu tıklayıp bu tercihlerden birini seçerek yayınlara destek olma şansınız, imkanınız var. Ama şunu unutmayın, ne olur. Ben bu yayın başlarken size bir söz verdim. Dedim ki bu yayınlar hep parasız, her zaman parasız olacak. Hiç değişmeyecek bu. Hatırlıyor musunuz? O sözümden geri adım atmış falan değilim. Bu yayınlar her zaman parası olacak. Yayınlara destek olmak isteyenler için böyle bir imkan var. Eğer isterseniz kullanabilirsiniz. Zaten sayfanın içinde katıl diye de bir video hazırladım. Orada da anlatıyor. Bakın, eğer size uygun geliyorsa isterseniz yapın. Ama ne olursa olsun bu yayınlar her zaman ücretsiz olmaya devam edecek. Çok teşekkür ediyorum herkese. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden. Bu yayınlara aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen katılıyorsunuz. Evet, bizim hayatlarımız birbirine benzemiyor. Gerçekten. Çünkü yetiştirilme tarzlarımız, aile yapılarımız, ne bileyim, bugüne kadar getirdiğimiz görüşlerimiz, düşüncelerimiz, ideolojik altyapılarımız, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellilik ya da engelsizlik durumlarımız, bunlar farklı. Ama hepimizin üzerinde yaşadığımız ya da kendimize ait hissettiğimiz ama farklı gerekçelerle iş, aşk, seyahat, macera, kafa tatili, farklı gerekçelerle uzağına düştüğümüz ülkemizle ilgili güzel hayallerimiz var. Ve biz birbirimizden korkmuyoruz bu hayalleri konuşurken. Çünkü istiyoruz ki bu ülkede iyi yaşayalım. Bu ülkenin her yurttaşı iyi yaşasın. O zaman birbirimizden korkmadan konuşacağız. Bu cumhuriyete değer veriyorsak, ikincisi, üçüncüsü, beşincisini eğer kale almıyorsak, o zaman birbirimizden korkmadan konuşacağız. Çünkü konuşmazsak uzaklaşacağız ve bu uzaklık ayrılık getirecek. Direnmek mümkün, yapıyoruz işte. Yine yaparız. Yeter ki tırsmayalım birbirimizden. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşabileceğimizi bilelim. Bu yayın sürsün. O demin dediğin YouTube'un katıl butonu dışında neler yapabiliriz? Biraz da onu anlat bize. Şöyle yapabilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın. Arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Ünsal Ünlü yazdıktan sonra büyüteci tıklayın. Geldiğiniz yer benim kanalım. Artık bu animasyonu hazırlayan arkadaşım belki o konuda da yardım eder. Artık bir de orada abonelik dışında katıl tuşu var. Katıl seçeneğiyle de yayını ayrıca destekleyebilirsiniz. Ama yandaki zil var. Ona dokunursanız eğer yayınlar başlamadan haber alacaksınız. Bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atacak olursanız katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim ben size. Ama en büyük desteğiniz hiç değişmedi. Bundan sonra da değişmeyecek. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse kalırsan ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel bir gün, çok güzel bir hafta diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.